Ayrım 2.
1. Bölüm 1. İlya İlyich Oblomov bir sabah Gorohovaya Caddesi'nde bütün bir kasaba halkı kadar kiracısı olan büyük evlerin birinde yatağına uzanmıştı. 32-33 yaşlarında bir adamdı bu. Orta boylu, düzgün yapılı, hoş görünüşlüydü. Fakat yüzünde düşünce gayretinin, açık seçik hiçbir kaygının belirtisi yoktu. Düşünce bu çehrede serseri bir kuş gibi dolaşıyor, gözlerinden şöyle bir gelip geçiyor, yarı açık dudaklarında biraz duraklıyor, alnının kıvrımlarında saklanıyor, sonra iyice silinip gidiyordu. O zaman bütün çehreyi kayıtsızlığının tek renkli ışığı kaplıyordu. Sonra bu kayıtsızlık bütün vücuduna geçiyor, hırkasının kıvrımlarına kadar yayılıyordu. Zaman zaman gözleri sıkıntıya, yorgunluğa benzer bir şeyle bulanıyordu ama yalnız çehresinin değil, bütün varlığının hakim ve devamlı ifadesi olan rehaveti ne yorgunluk ne de sıkıntı bir an olsun bozabiliyordu. Gözlerinde, gülüşünde, başının, ellerinin her hareketinde rahat, açık, temiz bir ruhun ifadesi parlıyordu. Kayıtsız ve sathi bir göz Oblomov'a şöyle bir bakar ve iyi yürekli kuzu gibi bir adamcağız olsa gerek derdi. Ona daha yakından, daha anlayışlı bir gözle bakan biri ise yüzünü bir müddet süzer, sonra garip bir tereddüt içinde gülümser, geçerdi. İlya İlyich'in teni ne pembe, ne esmer, ne de soluktu. Rengi yok gibiydi. Ya da yüz adaleleri yaşına uygun olmayan bir gevşeklik yüzünden renksiz görünüyordu. Bu hali belki de havasızlıktan, hareketsizlikten ya da her ikisinden ileri geliyordu. Boynunun dümdüz ve bembeyaz derisi, küçük yumuşak elleri, düşük omuzları bir erkekte az görülür incelikteydi. Hareketleri çekingen ve nazikti. Telaşlı anlarında bile durgun bir inceliği vardı. Bir kaygısı olursa gözleri bulanır, alnı buruşur, yüzünde tereddüt, sıkıntı ve korku birbirine karışırdı. Fakat bu kaygı binde bir belli bir fikir halini alır, çok daha nadir olarak da bir niyete kadar varırdı. Sadece içini çekmekle kalır ve tam bir durgunluğa, bir uyuklama haline düşerdi. Oblomov'un ev kıyafeti durgun çehresine ve yumuşak vücuduna ne kadar da yaraşıyordu. Acemişi bir hırkası vardı. Bu hırka her bakımdan doğulu, hiçbir bakımdan da Avrupalı değildi. Ne püskülü ne kadifesi ne beli vardı. O kadar da genişti ki Oblomov'u iki defa sarabilirdi. Tam Asya biçimi kolları, bileklerinden omuzlarına doğru genişliyordu. Hırkası ilk tazeliğini kaybetmiş olmasına kendi parlaklığıyla değil de zamanın kazandırdığı bir cilayla parlamasına rağmen yine de göz alıcı doğu renklerini koruyor, kumaş hala eskisi kadar sağlam duruyordu. Oblomov için bu hırkanın paha biçilmez sayısız değerleri vardı. Yumuşaktı, uysaldı, vücut onu hiç duymuyordu. Efendisinin en küçük hareketine uysal bir köle gibi boyun eğiyordu. Oblomov evinde hiç yelek giymez, kravat takmazdı. Rahat, serbest olmak isterdi. Uzun, yumuşak, geniş terlikleri vardı. Yatağından kalkar kalkmaz ayaklarının içine sokardı. Uzanmak, İlya İlyich için ne hastalarda ya da uykusu gelmiş insanlarda olduğu gibi bir zaruret, ne yorgun bir kimsedeki gibi geçici bir ihtiyaç, ne de uyuşuk bir insandaki gibi bir zevkti. Bu onun tabii haliydi. Evde olduğu zamanlar, evde olmadığı zaman da yok gibiydi. Hep uzanırdı. Hem de hep aynı odada. Kendisini ilk defa içinde gördüğümüz bu oda, onun hem yatak, hem çalışma, hem de misafir odasıydı. Üç odası daha vardı. Ama onları yalnız sabahları, hizmetçi çalışma odasını temizlerken, ki bu da her gün olmazdı, şöyle bir görürdü. Bu odalarda eşyalar örtülü, perdeler inikti. İlya İlyich'in yattığı oda ilk bakışta pek zengin görünüyordu. Mağun bir yazıhane, ipek örtülü iki sedir, üzeri görülmedik meyveler, çiçekler işlenmiş güzel bir paravana, ipek perdeler, halılar, birkaç resim, tunç heykeller, Çin porselenleri ve birçok güzel tablolar. Ama zevkli, görgülü bir adamın gözü daha ilk bakışta bütün bunların sırf adet yerini bulsun diye öteye beriye konmuş olduğunu fark edebilirdi. Oblomov çalışma odasını döşerken başka bir şey düşünmemişti. Ağır, kaba, akaju sandalyeler, bu iğretist etajer, ince bir zevki tatmin edebilecek şeyler değildi. sedirlerden birinin arkası içine göçmüş, yer yer tahtalar birbirinden ayrılmıştı. Resimler, vazolar, biblolar da aynı haldeydi. Şunu da söyleyelim ki Oblomov'un kendisi bile bu odanın eşyasına kayıtsız ve yabancı gözlerle bakar, bütün bu ıvır zıvırı buraya kimin getirdiğini merak eder gibi görünürdü. Oblomov'un kendi eşyasına karşı kayıtsızlığı ya da hizmetçisi Zahar'ın efendisininkini aşan kalenderliği yüzünden oda o kadar karışık bir haldeydi ki insan biraz dikkat edince hayrete düşerdi. Duvarlardaki resimlerin dört yanından püskül püskül örümcek ağları sarkıyordu. Aynalar eşyayı yansıtmaktan çok üzerlerindeki toza öteberi yazmaya yarayabilirdi. Halılar leke içindeydi. Divanın üstünde bir peşkir unutulmuştu. Hemen her sabah ekmek kırıntılarıyla dolu masanın üstünde dün akşamki yemekten kalmış bulaşık bir tabak, bir tuzluk, bir de kemik parçası görülürdü. Bu tabak şu yatağın kenarında dumanı hala tüten pipo ve yatakta uzanan adam olmasa insan burayı çoktan terk edilmiş sanırdı. O kadar tozlu, o kadar soluk, o kadar insan izinden yoksundu her şey. Gerçi etajerin üstünde 2-3 açık kitap, bir gazete, yazı masasında hokka kalem vardı. Fakat çevrilmiş yaprak sararmış, tozla kaplanmıştı. Kim bilir ne zaman açılıp bırakılmıştı. Gazete geçen yılındı. Hokkaya bir kalem batıracak olsanız içinden mürekkep yerine ürkmüş bir sinek vızıldayarak kaçardı. O sabah İlya İliç nedense erken uyanmıştı. Saat 8:30'tu. Düşünceli görünüyordu. Yüzünde kah bir endişe, kah bir keder ve sıkıntı ifadesi vardı. İçinde bir kavga olduğu belliydi ama zihni henüz bu kavgaya karışmıyordu. Evvelki sabah Oblomov çiftliğinin kahyasından keyif kaçıran bir mektup almıştı. Bir kahyanın mektubunda keyif kaçıracak neler bulunabileceğini herkes bilir. Mahsulün kötülüğü, alacakların geri kalması, gelirin azalması gibi şeyler. Geçen yılda, daha önceki yılda kahya tıpkı bunun gibi mektuplar yazmıştı ama bu yılki mektup Oblomov'u büsbütün şaşırtmış, ürkütmüştü. Bu işler kolay halledilecek cinsten değildi. Ciddi tedbirler almak gerekiyordu. İlya İliç'e haksızlık etmeyelim. Birkaç yıl önce kahyanın ilk mektubunu aldığı zaman çiftliğinde bazı değişiklikler, yenilikler yapmayı düşünmeye başlamıştı. İdare, iktisat ve daha başka bakımlardan yeni bir düzen tasarlamıştı ama bu tasarı henüz kafasında olgunlaşmamıştı. Kahyanın mektupları her yıl onu yeniden düşünmeye zorluyor, rahatını kaçırıyordu. Oblomov tasarısının olgunlaşmasından önce kesin tedbirler almak gerektiğini anlıyordu. Uyanır uyanmaz hemen kalkıp yüzünü yıkamaya, çayını içtikten sonra her şeyi inceden inceye düşünmeye, bir şeyler tasarlamaya, düşüncelerini yazmaya niyet etmişti. Yarım saat kadar bu niyetle savaşarak yatağında kaldı. Sonra da kahvaltısını her günkü gibi yatağında yapmaya, hemen ardından işlerini uzun uzun düşünmeye karar verdi. İnsan yatakta da pekala düşünebilirdi. Dediği gibi yaptı. Çayını içtikten sonra yatağında doğruldu. Kalkacak gibi oldu. Terliklerine baktı. Hatta bir ayağını yataktan aşağı sarkıtmaya yeltendi ve hemen geri çekti. Saat 9:30 çalıyordu. İlya İliç telaşlandı. Yüksek sesle, sinirli sinirli, "Nedir bu yaptığım?" dedi. "Bu kadar da olmaz. Kalkıp işe başlamalı. Kendim bırakırsam sonra bir daha..." "Zahar!" diye bağırdı. İlya İliç'in odasından küçük bir koridorla geçilen bitişik odadan ilk önce bir çoban köpeğinin homurdanmasına benzer bir gürültü, sonra döşemeye yüksekten düşen iki ayağın sesi geldi. Zahar her zaman uzanıp uyukladığı yerden, sobanın üstünden atlamıştı. Yaşlıca bir adam odaya girdi. Koltuk altlarındaki yırtıklardan kirli bir gömlek görünen uzun bir gri ceket, sarı bakır düğmeli gri bir yelek giyinmişti. Kafası damdazlaktı ama kulaklarının önünde her birinden 3 sakal çıkabilecek kırlaşmış 2 favori sarkıyordu. Zahar ne üstünü başını ne de Allah'ın kendisine verdiği çehreyi değiştirmeye hiç yeltenmemişti. Elbiseleri Oblomovlar çiftliğinden getirdiği örneğe göre yapılmıştı. Uzun gri ceket ve gri yelek giyiyordu. Çünkü bu yarı askeri elbise vaktiyle efendilerin ardından kiliseye ya da misafirliğe giderken giydiği livreyi hatırlattığı için hoşuna gidiyordu. Bu livre Zahar'ın hatıraları arasında Oblomovların büyüklüğünü temsil ediyordu. Bir zamanlar efendilerinin çiftliğinin sessizliği içinde sürdükleri rahat ve zengin hayattan ihtiyarın hafızasında yalnız bu kalmıştı. İhtiyar efendileri ölmüştü. Aile resimleri de çiftlikte kim bilir hangi çatı arasında sürünüyordu. Bu eski hayatın, bu şanlı ailenin efsanesi de çoktan kaybolmaya yüz tutmuştu. Ya da yalnız birkaç ihtiyar köylünün hafızasında kalmıştı. İşte Zahar bunun için uzun gri ceketten ayrılmıyordu. Onda geçmiş günleri hayal meyal görüyordu. Bu hayatın izlerini genç efendisinin, eski efendilerini hatırlatan çehresinde, hareketlerinde, geçici heveslerinde görüyordu. Zahar bu geçici heveslere karşı kah içinden kah açıkça homurdandığı halde onlara efendi hakkının ve iradesinin belirtisi olarak saygı duyuyordu. Bu geçici hevesler olmasa Zahar genç efendisinin üstünlüğünü nasıl duyabilirdi? Onlar olmasa Zahar'ın gençliğini, çoktan ayrıldığı köyünü, ihtiyar uşakların, süt ninelerin, hizmetçilerin kuşaktan kuşağa tarihin naklettikleri bu eski aileyi hatırlatacak ne kalırdı? Bir zamanlar Oblomov ailesinin büyük servetleri ve bulundukları yerde şöhretleri vardı. Fakat her nasılsa bu aile gittikçe fakirleşmiş, dağılmış, nihayet yeni zenginler arasında kayboluvermişti. Yalnız ak saçlı uşaklar kutsal bir hatıra gibi bu uzak geçmişi saklıyor ve birbirine aktarıyordu. İşte Zahar bunun için uzun gri ceketinden ayrılamıyordu. Favorilerine bu kadar bağlı olmasa da belki çocukluğunda bu aristokrat süsünü taşıyan bir sürü uşaklar gördüğü içindi. Düşüncelere dalmış olan İlya İliç uzun zaman Zahar'ın geldiğini fark etmemişti. Önünde sessizce duran Zahar nihayet öksürdü. İlya İliç, ne var diye sordu. Çağırdınız ya beni. Çağırdım mı? Ne zaman? Hatırlamıyorum. Git yerine, elbet hatırlarım. Zahar gitti. İlya İliç olduğu yerde uğursuz mektubu düşünmeye devam etti. Böylece bir çeyrek saat geçti. E yeter bu kadar yatmak, kalkmalı artık. Ama dur, şu kahyanın mektubunu bir daha dikkatle okuyayım da sonra kalkarım. Zahar! Tekrar aynı sıçrama, daha kuvvetli bir homurdanma, Zahar gene geldi. Oblomov yeniden düşüncelerine dalmıştı. Zahar bir iki dakika efendisine yan gözle kötü kötü baktıktan sonra kapıya doğruldu. Oblomov birdenbire nereye gidiyorsun diye sordu. Zahar bir hırıltıya benzeyen boğuk sesiyle bir şey söylediğiniz yok ne diye durayım dedi. Zahar'ın sesi hep böyleydi. Anlattığına göre ihtiyar efendisiyle sürek avına gittiği bir gün boğazına yel kaçmıştı. Zahar odanın ortasında yarı dönmüş Oblomov'a yan gözle bakıyordu. Bacakların mı kurudu senin? Ayakta duramıyor musun? Görüyorsun ki meşgulüm, sabretsene biraz. Uykunu mu almadın? Dünkü ahyadan gelen mektubu bulsana bana. Nereye koydun? Hangi mektup? Ben mektup falan görmedim. Postacı sana vermişti ya, kirli bir zarf canım. Zahar masanın üstündeki kağıtları ıvır zıvır karıştırarak ''Nereye koydunuz ben ne bileyim?'' dedi. ''Senin zaten bir şeyden haberin olmaz ki. Kağıt sepetine bir bak. Belki kanepenin arkasına düşmüştür. Hani kanepenin arkası tahmin edilecekti. Gidip marangozu getirmek pek mi zor geliyor sana? Üstelik kıran da sensin. Hiçbir şey düşündüğün yok.'' Ben kırmadım. Kendi kendine kırıldı. Eşya bu. 100 yıl durmaz ya. Elbette günün birinde kırılacak. İlya İliç cevap vermeye lüzum görmedi. Yalnız, hani buldun mu diye sordu. İşte bir sürü mektup. Bunlar değil. Başka da yok. İlya İliç sabırsızlıkla peki git dedi. Ben kalkar mektubu kendim bulurum. Zahar yerine gitti fakat sobanın üstüne atlamak için hız aldığı sırada efendisi tekrar bağırdı. Zahar! Zahar. Zahar efendisinin odasına gelirken mırıldanıyordu. Ah ya Rabbi ne işkencedir bu. Allah canımı alsa da kurtulsam. Zahar bir eliyle kapının tokmağını tutuyor. Kızdığını anlatmak için de efendisine o kadar yan bakıyordu ki onu ancak göz ucuyla görebiliyordu. Oblomov ise kocaman bir favoriden başka bir şey göremiyordu. Neredeyse favoriden birkaç kuş havalanacaktı. İlya İliç sertçe çabuk mendilimi getir. Kendiliğinden düşünebilirsin bunu. Görmüyor musun burnumu? Zahar bu emir ve sitem karşısında ne memnuniyetsizlik ne de şaşkınlık gösterdi. Herhalde bunları pek olağan buluyordu. Peki ama ben ne bileyim mendilinizin nerede olduğunu diyerek odanın içinde dolaşıyor ve üzerlerinde hiçbir şey olmadığı açıkça görülen sandalyeleri birer birer yokluyordu. Mendili salonda aramaya giderken kapıdan "Her şeyinizi kaybediyorsunuz," dedi. "Nereye gidiyorsun? Burada ara. 3 gündür salona gitmedim. Haydi çabuk ol." "Nerede mendil? Yok mendil," diyerek Zahar elini kolunu sallıyor, dört tarafa bakınıyordu. Birdenbire "Ah işte kör olası. Altınızdan ah ucu görünüyor. Üstüne yatmışsınız bir de bana soruyorsunuz." Zahar cevap beklemeden kapıya doğru yürüdü. Oblomov biraz utandı. Hemen Zahar'ı kabahatli çıkarmak için başka bir bahane buldu. "Nedir bu pislik, nedir bu toz? Aman ya Rabbi. Bak bak şu köce bucağı, hiçbir iş yaptığın yok." Zahar kırgın, "Ben mi bir şey yapmıyorum? İşten mi kaçıyorum, daha ne yapayım? Gücümün yettiği kadar çalışıyorum, tozu alıyorum, ortalığı hemen her gün süpürüyorum." Zahar döşemenin ortasını ve Oblomov'un yemek yediği masayı gösterdi. "Bakın işte," dedi. "Her şey süpürülmüş, derlenmiş, toplanmış, düğün varmış gibi. Daha ne istiyorsunuz?" İlya İliç sözünü kesti ve parmağıyla duvarı, tavanı göstererek "Ya bu? Bu ne? Şuna bak. Şuraya da bak," diyerek dünden unutulmuş peşkiri, tabağı, ekmek parçasını gösteriyordu. Zahar tabağı kaldırarak "E bu kadar da olur, düzeltirim." Oblomov duvarları göstererek "Yalnızca bu kadar mı? Ya duvarların tozu, ya örümcek ağları? Onlar bayrama. O zaman tasvirleri temizlerim, örümcek ağlarını alırım. Ya kitaplar, resimler? Kitaplar, resimler Noel bayramına. O zaman Anisa ile dolapları düzelteceğiz. Ben şimdi nasıl düzeltelim? Hiç evden çıktığınız yok ki." "Bazen tiyatroya, misafirliğe gidiyorum ya. Hiç gece temizlik olur mu?" Oblomov Zahar'a küskün bir gözle baktı, başını salladı ve içini çekti. Kayıtsızca pencereye bakan Zahar da içini çekti. Efendisi galiba içinden, "Ah dostum, sen benden de Oblomov'sun," diye düşünüyordu. Zahar ise şöyle bir şeyler düşünüyordu. "Atıyorsun, sen yalnız büyük ve acı sözler söylemekte ustasın. Yoksa tozmuş, örümcek ağıymış, senin öyle şeylerle alışverişin yok." İlya İliç bağırdı. "Tozdan güve çıkıyor, anlamıyor musun? Duvarda tahta kurusu bile gördüğüm oluyor." Zahar kayıtsızca, "Benim odamda da pire var," dedi. Oblomov, peki, hoşuna mı gidiyor? İğrenç şeyler bunlar," diye bağırdı. Zahar gülümsedi. Kocaman gülümsemesi yüzüne yayıldı, kaşlarını uzadı, oradan favorilerine girdi, favoriler kabardı, yüzünü alnına kadar bir kırmızılık sardı. Masum bir şaşkınlıkla söylendi. "Dünyada tahta kurusu varsa ben ne yapayım? İcat eden ben değilim ya bunları." "Pislikten oluyor, pislikten. Saçmalayıp durma." "Pisliği de ben icat etmedim." "Senin odanda sıçanlar da var. Bütün gece koşuşup duruyorlar, işitiyorum." "Sıçanları da ben yaratmadım. Bütün bu hayvanlar, kediler, tahta kuruları her yerde bol bol var." "Hiç de öyle değil. Başkalarının evinde yok." Zahar inanmamış gibi, daha doğrusu böyle bir şeyin olmayacağına inanmıyormuş gibi baktı ve ısrarla, "Benim odamda her çeşidinden var. Ayrı ayrı her tahta kurusunun peşinden koşamam. Saklandıkları yere giremem ya," dedi. Zahar herhalde içinden, "Tahta kurusuzda uyku olur mu?" diyordu. Oblomov ders verir gibi, "Köşeye bucağı siler süpürürsen bir şey kalmaz," dedi. "Evet kalmaz ama yarın gene çıkar." "Hayır çıkmaz, çıkmaması gerek."
"Çıkmaz olur mu? Siz bana sorun."
"Çıkarsa gene temizlersin."
"Ne? Tanrı'nın günü temizlik mi? Ben dünyaya bunun için mi geldim? Ölürüm daha iyi."
"Peki niçin başkalarının evi tertemiz oluyor? Bak şu karşıdaki akortçunun evine. Baktıkça insanın içi açılıyor. Bütün işleri çeviren bir tek hizmetçi kız." Zahar kızarak, "Almanların evinde ne diye çerçöp olsun," dedi. "Baksanıza hallerine. Bir kemik parçasını bir hafta kemiriyorlar. Redingot babadan oğula, oğuldan babaya gidip geliyor. Karaları kızları kısa kısa enterler giyip bacaklarını kaz gibi eteklerinin altına çekiyorlar. Çerçöpü nereden bulsunlar? Bizim gibi yaşamıyorlar ki onlar. Dolaplarında yığın yığın eski elbiseleri, bütün kış birikmiş ekmek kabukları yok ki. Onların evinde şu kadarcık bir ekmek kırıntısı bile işe yarıyor. Galeta yapıp birayla yiyorlar. Tüh, böyle hayat mı olur? Hadi yeter, dırlayıp duracağına temizlik yaparsan daha iyi edersin."
"Bazen temizlik yapmak istiyorum ama bırakmıyorsunuz ki."
"Ya, benim yüzümden demek."
"Elbette ya sizin yüzünüzden. Evden çıktığınız yok. Siz varken nasıl temizlik yapayım? Bir gün olsun çıkın, bakın nasıl temizlerim."
"İşte buna diyecek yok. Çıkayım gideyim ha? Böyle saçma şeyler söyleyeceğine hadi git odana."
"Sahi söylüyorum, sahi. Mesela bugün çıkıverseniz. Anisya ile beraber eve bir süpürge vururuz. Ama ikimiz de yetmeyiz bu işe. Gündelikçi kadınlar tutup her tarafı yıkamak lazım. Bir de bu çıktı. Gündelikçi kadınlar. Hadi git başımdan. Oblomov Zahar'la konuştuğuna çoktan pişman olmuştu. Bu nazik konuya daha dokunur dokunmaz karşısına bin türlü zorluk çıkıyordu. Oblomov evinin temiz, pak, dayalı döşeli olmasını istiyordu ama bütün bunların Allah bilir nasıl hiç farkına varılmadan olup bitmesi lazımdı. Bir temizlik, çeki düzen isteyecek olursa Zahar'ın istekleri bitip tükenmek bilmiyordu. Bütün evi alt üst etmeye şart koşuyordu. Çok iyi biliyordu ki daha bunu söyler söylemez efendisi telaşa düşüp istediğine isteyeceğine pişman olacak. Zahar dışarı çıktı. Oblomov da tekrar düşüncelere daldı. Böylece birkaç dakika geçti. Saat 10:30 vurdu. Oblomov adeta dehşete düşerek ne o kadar oldu mu diye haykırdı. Neredeyse 11 olacak. Hala ne kalktım ne yüzümü yıkadım. Zahar, Zahar. Yandaki odada her zamanki gürültü ve bir iç çekişi. Aman ya Rabbi. Suyumu hazırladın mı? Çoktan. Niçin kalkmıyorsunuz? Gelip vaktiyle haber verseydin ben de çoktan kalkmış olurdum. Hadi git. Ben şimdi geliyorum. Çalışacağım. Yazı yazacağım. Zahar gitti. Az sonra tekrar geldi. Elinde yazıdan kapkara olmuş yağlı bir defter ve kağıt parçaları vardı. Yazı yazmak niyetindeyseniz bari şu benim hesaplara bakıverin. Borçlarımız var. İlya İliç canı sıkılarak hangi hesaplara ne borcu dedi. Kasabı, manavı, çamaşırcısı, fırıncısı para istiyor. Oblomov işleri güçleri para diye homurdandı. Ne diye bu hesapları bana teker teker vermiyorsun da böyle toptan getiriyorsun? Baktığınız yok ki. Her seferinde yarın yarın deyip atlatıyorsunuz. E peki bugün de yarına kalamaz mıydı? Kalamaz. Adamlar fazla sıkıştırıyor. Peşin para istiyorlar artık. Bugün ayın biri. Aman bu ıvır zıvır işler. Peki. Peki ne duruyorsun orada? Bırak defterini masanın üstüne. Hemen kalkıyorum. Yüzümü yıkar hesaplara bakarım. Su hazır değil mi? Hazır. E hadi bakalım. Oblomov öksüre öksüre içini çeke çeke yatağında doğruldu. Zahar. Hadi de az daha unutuyordum. Siz uyurken ev sahibinin vekili geldi. Mutlaka çıkacaksınız dedi. Kendilerine lazımmış. Anlaşıldı. Madem ki çıkılacak çıkacağız. Üç oldu hep aynı hikayeyle başımı ağrıtıyorsun. Ama beni sıkıştırıyorlar. Çıkacağız desene sen de. Diyorlar ki bir aydır hep böyle söylüyorsunuz ama gitmiyorsunuz. Karakola bildireceklermiş. Bırak bildirsinler. Havalar biraz ısınsın gideriz. 2-3 haftayı geçmez. 3 hafta mı dediniz? Vekil 15 gün sonra işçiler girecek diyor. Duvarı yıkacaklarmış. Yarın en geç öbür gün çıkmalıymışız. Vay vay. Amma da aceleci herifler. Yarın lafa bak. Neredeyse hemen çık diyecekler. Sen bana baksana. Bir daha bu ev işinden söz açmayacaksın. Kaçtır söylüyorum sana bunu. Hala üstüme varıyorsun. Kendine gel. Ama ben ne yapayım? Ben ne yapayım? Ne biçim konuşuyorsun benimle? Sorduğu şeye bak. Benim işim mi bu? Başımı ağrıtma da ne istersen yap. Nasıl halledersen et. Beni kapı dışarı edilmekten kurtar. Ama sen efendin için hiç zahmete girmezsin ki. Peki ama İlya İliç. Efendicim ben nasıl halledeyim? Ev benim değil ki. Kovarlarsa ne yapayım? Ah keşke ev benim olsaydı. O zaman seve seve. Peki bunlara laf anlatmanın bir çaresi yok mu? Eski kiracılarıyız. Kiralarını tıkır tıkır veriyoruz. Ben de öyle söyledim. E peki ne dediler? Ne diyecekler? Hep aynı nakarat. Taşının da taşının. Bizim oturduğumuz odaları hekiminkiyle birleştirip büyük bir daire yapacaklarmış. Mal sahibinin oğlu evleniyormuş da. Oblomov, ah ya Rabbi ne budala insanlar var. Evleniyorlar diye içini çekti ve sırt üstü yattı. Efendim mal sahibine bir şey yazsanız belki bize dokunmaz. Söylerdi önce hekimin evini yıkarlar. Zahar bunu söylerken elini sağa doğru kaldırmıştı. Peki öyle olsun. Kalkınca bir mektup yazarım. Şimdi yalnız bırak beni de rahat rahat düşüneyim. Senin elinden hiçbir şey gelmiyor. Bütün bu ıvır zıvırı benim düşünmem gerek. Zahar çıktı. Oblomov yeniden düşüncelere daldı. Artık hangisini önce düşüneceğini bilmiyordu. Kahya'nın mektubunu mu, ev işini mi, dükkancıların hesaplarını mı? Bir sürü düşünce içinde kendini kaybediyor, kah bir yana kah öte yana dönerek oflayıp puflıyordu. Ah ya Rabbi, hayat bir türlü yakamı bırakmıyor. Nereye gitsem peşimde. Kim bilir daha ne kadar bu kararsızlıklar içinde bocaladı durdu. O sırada kapının çıngırakları çalındı. Oblomov hırkasına sarınarak, işte bir misafir. Bense hala yatakta ne ayıp şey. Kim olabilir bu kadar erken? Yerinde hiç kımıldamadan merakla kapıya doğru baktı. İkinci bölüm. İçeriye 25 yaşlarında yüzünden sağlık fışkıran bir delikanlı girdi. Yanaklarına, dudaklarına, içi gülen gözlerine baktıkça kıskanıyordu insan. Kılığı kıyafeti, saçı başı kusursuzdu. Yüzünün tazeliği, gömleğinin, eldivenlerinin, elbisesinin yeniliği adamın gözünü kamaştırıyordu. Cicili bicili bir saat zinciri takmıştı. Cebinden ince, keten bir mendil çıkardı, kokladı. Sonra edalı edalı yüzünde, parlak şapkasında, yeni boyanmış ayakkabılarının üzerinde gezdirdi. İlya İliç, "Merhaba Volkov," dedi. Parlak delikanlı, "Merhaba Oblomov," diye cevap verdi. "Aman yaklaşma, dışarının bütün soğuğunu içeriye dolduruyorsun." Volkov şapkasını koyacak bir yer arıyor, bulamıyordu, her yer toz içindeydi. "Amma nanem ollasın," dedi. Oturmaya yeltendi, eteklerini kaldırdı ama koltuğu bir muayene edince vazgeçti, ayakta kaldı. Oblomov'a çıkıştı. "Hala kalkmadın mı? Hem bu sabahlık nedir böyle? Bunların modası çoktan geçti." Oblomov hırkasının geniş kıvrımlarına sarınarak, "Sabahlık değil ki bu, bir hırka," dedi. Delikanlı, "Nasılsın, iyi misin?" diye sordu. Oblomov esnedi. "Ah, bana saatimden söz etme, iyi değilim. Bu soğuk algınlığı berbat ediyor. Ya sen nasılsın dostum?" "Hiç de fena değilim, teşekkür ederim. Neşeliyim, çok neşeli." "Nereden böyle bu kadar erken?" "Terzimdeydim. Elbisemi nasıl buldun?" "Fevkalade. Zevkine diyecek yok. Yalnız şu sırtındaki yırtmaç ne oluyor?" "Bu at gezintilerinde giyilecek bir frak." "Ya, sahi mi? Ata mı biniyorsun?" "Sanırım. Bu elbiseyi de sırf bugün giymek için ısmarladım." "Bugün Mayıs'ın biri ya, Goryonov'la beraber Ekaterinenov'a gideceğim." "Ay, senin olup bitenlerden haberin yok mu? Goryonov subay oldu. Bugün tam kendimizi göstereceğimiz gün." Delikanlı heyecan içinde. "Sahi mi?" "Onun atı Doru. Alayının bütün atları gibi. Benimki Yağız. Sen nasıl gidiyorsun? Yayan mı, arabayla mı?" "Ben mi? Ne yayan ne de arabayla." "Ne? 1 Mayıs'ta Ekaterinenov'a gitmiyorsun ha? Ne oluyor sana Allah aşkına İlya İliç? Herkes orada olacak." Oblomov tembel tembel. "Herkes mi? Yok canım," dedi. "Mutlaka git azizim. Sofya Nikolayevna ile Lidya arabada yalnız olacaklar. Arabanın ön tarafı boş. Onlarla gidebilirsin." "Ben önde oturamam. Hem orada ne işim var canım?" "Arabada gitmezsen Goryonov sana bir at verir." Oblomov, bakalım daha neler yumurtlayacak diye düşündü ve "Goryonovlarla neden bu kadar ilgileniyorsun?" diye sordu. Volkov kızarak, "Ah, anlatayım mı?" "Anlat tabii." Volkov kanepede Oblomov'un yanına oturarak, "Ama kimseye söylemeyeceksin, söz mü?" "Elbette. Lidya'ya aşığım." "Maşallah, ne zamandan beri? Hoş bir kıza benziyor." Volkov derin derin içini çekti. 3 hafta kadar oluyor. Misha da Daşenka'ya aşık." "Daşenka da kim?" "Sen hangi alemdesin Oblomov? Daşenka'yı tanımıyor musun?" "Bütün şehir bu dansöze bitiyor. Bu akşam baleye gidiyoruz. Misha sahneye bir demet çiçek atacak. Ne yapıp yapıp onunla tanışması lazım. Kendisi sıkılgan, tecrübesiz. Şimdi çiçekçiye gidip kamelya almam lazım." "Ne? Daha da ulaşacak mısın? Gel birlikte yemek yiyelim, konuşuruz. Başıma iki felaket geldi ki imkanı yok. Bu akşam Prens de Yemen evlerde yemeğe gidiyorum. Goryonovlar hep orada olacak." Alçak sesle, "O da, Lidya da," diye ilave etti. "Sen prensi pek ihmal ediyorsun. Ne güzel ev, ne yaşayış. Ya sayfiye köşkü? Çiçekler içinde. Gotik bir galeri de yapmışlar. Yazın orada dans edilecekmiş, canlı tablolar olacakmış. Gideceksin değil mi?" "Sanmıyorum." "Ama ne ev ne ev. Bu kış çarşambaları en az 50 kişi, hatta 100 kişi oluyorduk. Öf, kim bilir ne sıkıntılı olmuştur." "Sıkıntılı mı? Olur mu hiç? Ne kadar kalabalık olursa insan o kadar iyi eğlenir." Lidya da sık sık geliyordu. İlkini aldırış etmiyordum onu ama bir gün... Volkov durdu ve bir şarkıya başladı. "Ne mümkün, ah ne mümkün unutmak. Ne mümkün aşkı akılla yenmek." Boş bulunarak bir koltuğa oturdu. Fakat sıçrayıp kalktı. Mendiliyle elbisesini süpürdü. "Bu ne toz her tarafta?" Oblomov içini çekerek, "Ah bu zahar," dedi. Volkov, "E artık kaçmalı. Çiçekçiye gidiyorum. Au revoir." "Balodan sonra bana çaya gel. Olan biteni anlatırsın." "Gelemem. Musinskilere söz verdim. Bugün kabul günleri. Gelsene, hem seni onunla tanıştırırım." "Yok canım, ne işim var orada?" Musinski'lerde mi? Azizim, oraya gitmeyen yok. Gidilmez olur mu oraya? Her şeyden söz edilen bir yer. İşte asıl beni sıkacak olan da bu ya. Volkov sözünü keserek. Öyleyse Mezdrovalara gel. Orada yalnız bir şeyden, sanatlardan söz edilir. Venedik resmi, Beethoven, Bach, Leonardo da Vinci. Oblomov esneyerek. Hep aynı laflar. Felaket. Bir sürü ukala desene. Aman birader, sana da bir şey beğendirmek mümkün değil ama gidilecek yer çok. Şimdi herkesin kabul günü var. Perşembeleri Savinovlarda. Cumaları Maklaşinlerde. Pazarları Viyaznikovlarda. Çarşambaları Prens Tiemenev'de. Ve mağrur bir edayla ekledi. Bütün günlerim dolu. Böyle salon salon dolaşmaya nasıl katlanıyorsun? Katlanmak da söz mü? Bundan daha eğlenceli ne olabilir? Sabahları okuyorum. Olan biteni bilmem gerek. Allah'a şükür öyle bir işim var ki daireye hiç uğramasam da oluyor. Haftada iki defa uğrarım. Genel müdürle yemek yerim. Sonra da uzun zaman görmediğim birkaç kişiyi ziyaret ederim. Rus veya Fransız tiyatrosuna yeni bir aktris gelir. Nihayet opera mevsimi başlar, abone olurum. Şimdi ise aşığım. Yaz geldi. Mişe'ye izin verecekler. Değişiklik olsun diye onların köyüne gideceğiz. Av var. Pek hoş komşuları var. Kırbaloları var. Lidya ile ormanlarda gezeceğiz. Sandala bineceğiz, çiçekler toplayacağız. Volkov ah diye bağırarak fırıl fırıl döndü. Haydi, şimdi Allah'a ısmarladık. Kaçıyorum. Bunu söylerken tozlu aynada boyunu posunu görmeye çalışıyor, bir türlü göremiyordu. Oblomov dur dur diye bağırdı. Seninle biraz benim işlerden konuşmak istiyorum. Pardon, kaybedecek bir dakikam yok. Başka bir zaman. Benimle istiridye yemeye gel, rahat rahat konuşuruz. Gel, sahi paralar Mişa'dan. Hayır hayır, bırak. Öyleyse halas mı aldık? Kapıya yollandı, sonra tekrar döndü. Giydiği pürüzsüz, buruşuksuz eldiveni göstererek şuna bak dedi. Oblomov şaşırarak neymiş o diye sordu. Yeni bağlar eldiveni ne kadar güzel bağlıyor bak. Artık 2 saat düğmeyle uğraşmaya gerek yok. Şöyle bir çektin mi? Tamam. Paris'ten geliyor. İstersen sana bir çift getireyim de dene. Olur. Bir de şuna bak diyerek saat zincirindeki süslerden birini çıkardı. Kenarı kıvrık mini mini bir ziyaret kartı. Yazıyı okuyamıyorum. Prince Michel. Soyadı Tiemenev sığmamış. Onu bana kendisi Paskalya'da hediye etti. Paskalya yumurtası yerine. Haydi alas mı aldık? Au revoir. Daha gidilecek 10 yerim var. Ah tanrım, yaşamak ne güzel şey. Sonra çıktı gitti. Oblomov düşündü. Bir günde 10 yer. Vah zavallı. Bu da hayat mı? Omuzlarını silkti. Bütün bunlar arasında insanda hal mi kalır? Böyle 1000 parça olmanın anlamı var mı? Lidya'ya kur yapılır, hoş kız. Onunla köyde çiçek toplamak, gezmek hiç de fena değil. Ama bir günde 10 yere gitmek, vah zavallı. Oblomov bunları düşünerek sırtüstü yattı. Onun böyle boş düşünceleri, istekleri olmadığına, yok yere sokaklarda dolaşmadığına, odasında uzanıp insanlık onurunu ve rahatını kaybetmediğine şükrediyordu.